Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 33. Ayrım. Odadan çıkarken Pete'in gözlerini üstümüzde hissettim. Tigris'in dükkanının arka tarafında kalan küçücük mutfakta lavaboyu sıcak su ve deterjanla doldurdum. Doğru olduğunu düşünüyor musun diye sordum. Hani şu sınavın malikanesine sığınmacıları açma hikayesi. Bence artık açmak zorunda dedi Gay. En azından kameraların hatırına. Yarın sabah erkenden gidiyorum dedim. Ben de seninle geliyorum. Diğerlerini ne yapacağız? Pollux ve Cressida faydalı olabilirler. İyi rehberler. Gerçekte sorun Pollux ve Cressida değil de. Ama Pete'in... Gail ne yapacağı belli olmaz diye tamamladı. Sence onu arkada bırakmamıza hala razı gelir mi? Bizi tehlikeye atacağı savını kullanabiliriz dedim. İkna edici olursak burada kalabilir. Pete önerimizi bir hayli mantıklı karşıladı. Varlığının diğer dört kişiyi riske atacağını kolayca kabul etti. Tam her şeyin yoluna gireceğini, Pete'in savaş boyunca Tigris'inkilerinde oturabileceğini düşünmeye başlarken dışarı tek başına çıkacağını açıkladı. Cressida, ne yapmaya diye sordu. Tam olarak emin değilim. Faydalı olabileceğim tek şey dikkati üstüme çekmek olabilir. Bana benzeyen o adama neler olduğunu gördünüz dedi. Ya kontrolü kaybedersen dedim. Yani mutlaya dönüşürsem mi? Bunun olacağını hissedersem buraya dönmeye çalışırım diyerek beni rahatlatmaya çalıştı. Gail, ya Snow seni yine ele geçirirse diye sordu. Silahım bile yok. Şansımı denemem gerekecek dedi Pete. Siz diğerleri gibi. İkisi birbirlerine uzun uzun baktılar. Sonra Gail elini göğüs cebine attı. Gecek kilidi tabletini Pete'in avucuna bıraktı. Pete, tableti ne kabul ne de reddederek açık avucunda bir süre tuttu. Ya sen? Endişelenme, Pete bana patlayıcı oklarımı elimle nasıl patlatacağımı gösterdi. O da olmazsa bıçağım var. Ve bir de Katniss dedi Gail gülümseyerek. Onlara beni canlı canlı ele geçirme zevkini tattırmayacaktır. Barış muhafızlarının Gail'i sürükleyerek götürdüklerini düşününce beynimde yine aynı melodi dönmeye başladı. Geliyor musun bu ağaca? Sıkıntılı bir sesle al onu Pete dedim. Uzanıp parmaklarını hapın üstüne kapattım. Yanında sana yardım edecek kimse olmayacak. İçimizden birilerinin kabuslarıyla uyandığımız, zihinlerimizin ertesi günün planlarıyla kaynadığı rahatsız bir gece geçirdik. Saat 5'i gösterirken günün bizim için sakladıklarına adım atma zamanımız geldiği için büyük bir rahatlama duydum. Kalan yiyeceklerimizden pek hoşa gitmeyecek bir karışımla konserve şeftali, kraker ve salyangoz kahvaltı ettikten sonra yaptığı her şey için küçük bir teşekkür olarak bir kutu somonu Tigris'e bıraktık. Jestimiz onu bir şekilde duygulandırmışa benziyordu. Yüzü tuhaf bir ifadeyle büküldü ve derhal harekete geçti. Sonraki bir saatini beşimizi yeniden yaratarak geçirdi. Bizi, normal kıyafetlerimiz, üniformalarımızı, paltolarımız ve pelerinlerimiz olmadan da saklayacak şekilde giydirdi. Asker çizmelerimizi bir tür kürklü terlikle gizledi. Peruklarımızı tokalarla tutturdu. Yüzümüze aceleyle sürdüğümüz boyaların kalıntılarını temizledi ve makyajlarımızı yeniden yaptı. Dış kıyafetlerimizi, silahlarımızı saklayacak şekilde örttü. Sonra bize el çantaları ve taşımamız için içi ıvır zıvırla dolu bohçalar verdi. Sonunda isyancılardan kaçan sığınmacılara benzemiştik. Pete, akıllı bir stilistin gücünü asla küçümseme dedi. Ayırt etmesi güçtü ama Tigris çizgilerinin altında kızarmış olabilirdi. Televizyonda işe yarayacak güncel haber yoktu ama sokak en az bir önceki günkü kadar kalabalık görünüyordu. Planımız kalabalığın arasına üç grup halinde karışmaktı. Önce aramızda güvenli bir mesafe bırakarak ilerleyecektik ve rehberliğimizi yapacak olan Pollux önden gideceklerdi. Sonra bugün malikaneye alınacak sığınmacıların arasına girmeye çalışacak olan ben ve Gail geliyorduk. En arkada izimizi sürecek ve gerekli hallerde olay yaratacak olan Pete olacaktı. Tigris, kepenklerin arasından doğru anı kolladı. Sürgüyü açtı ve Cressida ile Pollux'a işaret verdi. Cressida, kendinize dikkat edin dedi ve çıktılar. Bir dakika sonra da biz çıkacaktık. Anahtarını bulup Pete'in kelepçelerini çözdüm ve cebime tıktım. Bileklerini ovaladı. Gevşetti. İçimde umutsuzluğa benzeyen bir his belirmişti. Sanki yeniden çeyrek asır oyunlarındaydım ve Pete, Johanna ile bana o tel bobini veriyordu. Dinle dedim. Sakın aptalca bir şey yapma. Hayır, o son çare. Kesinlikle dedi. Kolumu boynuna doladım ve kollarının beni sarmadan önce tereddüt ettiklerini hissettim. Eskisi kadar sağlam değillerdi ama hala sıcak ve güçlüydüler. İçimde binlerce anı cirit atıyordu. Bu kolların dünyadaki tek sığınağım olduğu sayısız an. Belki o zaman tam olarak takdir edememiştim ama anılarımda çok tatlı bir yerleri vardı ve şimdi sonsuza dek kaybedilmişlerdi. Tamam o zaman, kollarımı çözdüm. Vakit tamam dedi Tigris, yanağını öptüm. Kırmızı başlıklı pelerinimi bağladım ve eşarbımı burnuma kadar çekip Gale'in peşinden dondurucu soğuğa adım attım. Keskin ve buz gibi kar taneleri tenimin açıkta kalan yerlerini adeta ısırıyorlardı. Doğan güneş onca kasvetin arasından yüzünü göstermeye çalışırken pek de başarılı olamıyordu. Yalnızca size en yakın karaltıları ve biraz daha fazlasını görecek ışık vardı. Cressida ve Pollux'u seçemem dışında kusursuz şartlara sahiptik. Gale ve ben başımızı önümüze eğip sığınmacılarla birlikte ilerledik. Dün kepenklerin arasından bakarken kaçırdıklarımı şimdi duyuyordum. Ağlama, inleme sesleri, yorgun nefesler ve çok da uzak sayılmayacak silah sesleri. Titreyen küçük bir çocuk taşıdığı küçük kasanın ağırlığıyla iki büklüm olmuş adama, "Nereye gidiyoruz amca?" diye sordu. "Başkanın malikanesine, bize yaşayacak yeni bir yer verecekler," dedi adam, soluk soluğa. Ara sokaktan çıkıp ana caddelerden birine döküldük. Bir ses, "Sağda kalın!" diye emretti. Kalabalığın arasına dağılmış insan trafiğinin akışını yönetmeye çalışan barış muhafızlarını gördüm. Daha şimdiden sığınmacılarla dolmuş dükkanların vitrinlerinden korkmuş yüzler bakıyordu. Bu hızla giderse Tigris'in öğlen yemeğine misafirleri olacaktı. Zamanında çıkmamız herkesin lehine olmuştu. Karın hızlanmasına rağmen hava artık daha aydınlıktı. Cressida ve Pollux'un 30 metre kadar önümüzde kalabalığın arasında olduklarını gördüm. Başımı çevirip Pete'i de görmeye çalıştım ama göremedim. Ve limon sarısı bir palto giymiş, meraklı bakışlı bir kızla göz göze geldim. Gale'i hafifçe dürttüm ve adımlarımı yavaşlatıp aramızda bir insan duvarının oluşmasını sağladım. Cılız bir sesle ayrılmamız gerekebilir dedim. Bir kız var. Kalabalık silah sesleriyle sarsıldı ve yanımdaki pek çok insan yere serildi. İkinci bir yaylım ateşi arkamızdaki bir başka grubu yere indirirken feryatlar dört bir yanda çınlıyordu. Gale ve ben kendimizi yere attık ve dükkanlarla aramızdaki 10 metrelik mesafeyi hızla kat edip bir ayakkabıcının dışındaki sivri topuklu çizme sergisinin arkasına sığındık. Bir çift tüylü ayakkabı Gale'in görüşünü kapatıyordu. "Kim görebiliyor musun?" diye sordu. Lavanta ve nane yeşili çizmelerin arasından görebildiğim tek şey cesetlerle dolu bir sokaktı. Beni izleyen küçük kız, hareketsiz bir kadının yanına çökmüş, acı çığlıklar atarak onu kaldırmaya çalışıyordu. Yeni bir mermi dalgası kızın sarı paltosunun önünü yarıp, kırmızıya boyayarak geçti ve kızı yere serdi. Kızın minicik, iki büklüm haline bakarken bir an konuşma yetimi kaybettim. Gale beni dirseğiyle dürttü. "Katniss, üstümüzdeki çatıdan ateş ediyorlar," dedim. Biraz daha seyrettim ve beyaz üniformalıların karlı sokaklara düştüklerini görünce barış muhafızlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar dedim. Ama tam anlamıyla usta nişancı olduklarını söyleyemem. İsyancılar olsa gerek. Teorik olarak müttefiklerim içeri sızmayı başarmış olsalar da ben içimde büyük bir coşkunun uyandığını falan hissetmiyordum. O limon sarısı paltoya sabitlenmiştim. "Ateş etmeye başlarsak tamam olur," dedi Gale. "Bütün dünya biz olduğumuzu anlar." İkimizde de yalnızca muhteşem yaylarımız vardı. Tek bir ok atmamız bile iki tarafa birden burada olduğumuzu ilan etmek olurdu. Hayır dedim zorla. Sınavı indirmeliyiz. O zaman bütün blok ayaklanmadan harekete geçsek iyi olur dedi Gail. Duvara tutunarak sokak boyunca ilerledik. Ama sokağın büyük bir kısmını dükkan vitrinleri kaplıyordu. Terli avuçlar ve cama yaslanmış, ağzı bir karış açık olup bitenleri izleyen yüzler dizisi. Dış sergilerin birinden diğerine koşarken eşarbımı daha yukarı, elmacık kemiklerimin üzerine kadar çektim. Sınavın, çerçeveli fotoğraflarının sıralandığı bir rafın arkasında tuğla bir duvara yaslı, yaralı bir barış muhafızıyla burun buruna geldik. Bizden yardım istedi. Gail, başının yan tarafına bir diz darbesi indirip silahını aldı. Kavşağa gelince ikinci bir barış muhafızını vurdu ve ikimiz de ateşli silah edinmiş olduk. Şimdi kim olmamız gerek diye sordum. Kapitol'ün umutsuz iki vatandaşı dedi Gail. Barış muhafızları onların tarafında olduğumuzu düşünecekler ve umarım isyancıların daha ilginç hedefleri vardır. Kavşağa son hızla geçerken bu son rolümüzün akılcı olup olmadığını sorguluyordum ama bir sonraki bloğa vardığımızda artık kim olduğumuzun bir önemi kalmamıştı. Kimsek kimdik. Çünkü kimse yüzlere bakmıyordu. İsyancılar buradaydılar, tamam. Kapı girişlerine, araçların arkasını siper alıyorlardı. Silahlar patlıyor, bize doğru yaklaşan barış muhafızı ordusuna hazırlanırken boğuk seslerle çevreye emirler yağdırıyorlardı. Sığınmacılar silahsız, yön duygularını kaybetmiş ve çoğu yaralı halde bu çapraz ateşin ortasında kalmışlardı. İleride bir koza devreye girdi ve yolundaki herkesi kavuracak yoğun bir buhar fışkırttı. Kurbanları, bağırsak pembesi bir renk ve fazlasıyla ölü bedenleriyle yerlere yığıldılar. Ve bunun ardından var olan cılız düzen hissi de çözüldü. Geriye kalan buhar kıvrımları kara karışırken görüş mesafesi namlunun ucuna kadar inmişti. Barış muhafızı, isyancı, vatandaş, kim bilir. Hareket eden her şey bir hedefte. İnsanlar refleks icabı ateş ediyordu ve ben de istisna değildim. Kalbim deli gibi çarparken ve adrenalin bütün bedenimi tutuştururken herkes düşmanımdı. Gail dışında. Av ortağım, arkamı kollayan tek insan. Yolumuza çıkan herkesi öldürerek ilerlemekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Dört bir yanda çığlık atan, yaraları kanayan ve ölü insanlar vardı. Bir sonraki köşeye vardığımızda karşımızdaki blok tamamen mor bir ışıkla aydınlandı. Geri kaçıp bir merdivenin arkasına sindik ve gözlerimizi kısarak ışığa baktık. Aydınlattığı insanlara bir şeyler oluyordu. Bir şeyin saldırısına uğruyorlardı ama neyin? Ses mi, dalga mı, lazer mi? Ellerindeki silahlar düşüyor, göze görünür bütün deliklerinden gözler, burunlar, ağızlar, kulaklar kan fışkırırken parmakları yüzlerini kavruyordu. Bir dakikadan kısa sürede herkes ölmüş, ışık kaybolmuştu. Dişlerimi sıktım ve kan birikintileri içinde ayaklarım kayarak cesetlerin üstünden atladım. Rüzgar, karları kör edici girdaplarla savururken bize doğru koşan çizme seslerini bastırmayı başaramıyordu. Gail'e yere yat diye tısladım. Olduğumuz yere kendimizi attık. Yüzüm birinin sıcaklığını koruyan kanına gömüldü ama çizmeler üstümüzden atlayıp giderken ölü rolü yapıp hareketsiz kaldım. Bazıları cesetlerden uzak durmaya özen gösteriyordu. Diğerleri elimi, sırtımı eziyor, geçerken kafama tekme atıyorlardı. Çizme sesleri uzaklaşınca gözlerimi açtım ve Gail'e işaret ettim. Bir sonraki blokta dehşete düşmüş yeni sığınmacılarla karşılaştık. Ancak asker sayısı azdı. Tam bir soluk alma fırsatı yakaladığımızı düşünürken bir yumurtanın kaseye çarparken çıkardığı sesi anımsatan fakat bin kat daha güçlü bir çatırtı duyuldu. Durduk ve bir koza görmek için etrafımıza bakındık. Hiçbir şey yoktu. Sonra çizmelerimin burunlarının hafiften titrediğini hissettim. Gail'e koş diye bağırdım. Açıklayacak zaman yoktu ama birkaç dakika içinde kozanın özelliği herkesce anlaşılacaktı. Karolarla kaplı bloğun ortasından boydan boya bir dikiş açılmıştı. Parke kaplı sokağın iki tarafı kapak misali içeri eğilerek insanları yarığın içine, artık aşağıda her ne varsa boşaltıyordu. Bir sonraki kavşağa kestirme yoldan gitmekle sokağın iki yanına sıralanmış kapılardan birine koşup binalardan birine dalmak arasında kararsız kalmıştım. Sonuç olarak çaprazlama hareket ettim. Kapak inmeye devam ederken kaygan zemine tutunmaya çalışan ayaklarımın birbirine gittikçe daha fazla dolandığını hissediyordum. Kapağın tamamen açıldığını hissettiğimde her iki varış noktama da kavşak ve binalar yalnızca birkaç metre yolum kalmıştı. Parkelerle son bağlantı saniyelerimi kendimi kavşağa itmek için kullanmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ellerim iki tarafa sımsıkı tutunurken kapakların dümdüz açıldığını fark ettim. Ayaklarım havada sallanıyorlardı. Dayanabilecekleri bir yer yoktu. 15 metre kadar aşağıdan burnuma yaz sıcağında çürümüş ceset misali iğrenç bir koku çarptı. Gölgelerin içinde kıvranan siyah karaltılar düşüşü canlı atlatabilen herkesin sesini kesiyordu. Gırtlağımdan boğuk bir çığlık yükseldi. Bana yardıma gelecek kimse yoktu. Buzlu çıkıntı elimin arasından kayarken kozanın köşesine yalnızca 2 metre mesafede olduğumu gördüm. Ellerimi çıkıntı boyunca ağır ağır kaydırırken kulaklarımı aşağıdan gelen dehşet verici seslere kapatmak için büyük çaba harcıyordum. Ellerim köşeyi kavrayınca sağ çizmemi yukarı attım. Ayağım bir şeye tutundu. Kendimi can havliyle sokak seviyesine çektim. Soluk soluğa ve titreyerek emekledim ve zemin tamamen düz olduğu halde kollarımı bir sokak lambasının direğine doladım. Tanınıp tanınmayacağı aldırmadan boşluğa seslendim. Gail! Gail! Bu taraftayım. Telaşla sola döndüm. Kapak, binaların ta dibine kadar her şeyi götürmüştü. Bir düzine kadar insan oraya ulaşmayı başarmıştı ve şimdi kulp vazifesi görebilecek her şeyde asılı duran biri vardı. Kapı kolları, tokmaklar, posta yarıkları. Gail, benden 3 kapı aşağıda bir kapının demir ızgarasına sımsıkı yapışmıştı. Kapı açık olsa kolayca içeri girebilirdi ama kapıyı hiç durmadan tekmelemesine rağmen yardımına gelen yoktu. ''Kendini kolla!'' Silahımı kaldırdım. Başını çevirdi ve kilidi kapı içeri doğru açılana dek kurşun yağmuruna tuttum. Gail kapıdan içeri doğru sallandı ve külçe halinde yere indi. Kısa bir an için kurtuluşunun coşkusunu yaşadım. Ama hemen sonra beyaz eldivenli eller yakasına yapıştı. Gail gözlerime baktı ve dudak hareketleriyle anlayamadığım bir şey söyledi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Onu bırakamazdım ama ulaşmam da imkansızdı. Dudakları bir kez kıpırdadı. Anlamadığımı göstermek için kafamı salladım. Kimi yakaladıklarını anlamaları an meselesiydi. Barış muhafızları onu içeri sürüklüyorlardı. Git diye haykırdığını duydum. Dönüp kozadan uzağa koşmaya başladım. Artık tamamen yalnızdım. Gail tutsaktı. Cressida ve Pollux 10 defa ölmüş olabilirlerdi. Ya Pete? Tigris'in dükkanından çıktığımızdan beri onu bir kez olsun görmemiştim. Geri döndüğü fikrine tutunmak istiyordum. Bir atağın geldiğini hissedip henüz kontrol elindeyken Tigris'inkilerine dönmüş olmalıydı. Kapitol'de bunca hareketlilik yaşanırken onun dikkat dağıtmasına, yem olmasına ve gece kilidini yutmak durumunda kalmasına gerek olmadığını anlamış olmalıydı. Gece kilidi. Gail'in gece kilidi yoktu ve oklarını eliyle patlatma konusunda söylediği onca şeyin hiçbirini yapamayacaktı. Barış muhafızlarının yapacakları ilk şey silahlarını almak olacaktı. Gözlerimde yaşlarla bir kapı girintisine çöktüm. Vur beni. Bana dudak hareketleriyle anlatmaya çalıştığı buydu. Onu vurmam gerekiyordu. Benim görevim buydu. Hepimizin birbirimize dile dökmeden verdiğimiz söz. Ve ben bu sözü tutamamıştım. Şimdi Kapitol onu ya öldürecek ya işkence edecek ya da zihniyle oynayacaktı. İçimde beni paramparça etmekle tehdit eden derin çatlaklar açılıyordu. Tek bir umudum vardı. Kapitol'ün düşmesi, silahlarını bırakması ve Gail'in canını yakamadan tutsaklarını teslim etmesi. Ama Snow hayatta oldukça böyle bir şeyin mümkün olacağını sanmıyordum. 33. ayrımın sonu. Sayfa 369. Devamı 34. ayrımda.